Ayrım 9.
Zira heyeti temsiliyenin Ankara'ya geldikten ve burada meclisinin açılması ve hükümetin kurulmasına kadar geçen zaman zarfında işin bütün maddi yükünü Ankaralıların omuzladığı da kesin bir gerçektir. Yardım hususunda temas etmek istediğimiz bir noktada şudur. Sadece Ankara'da şehir halkının yaptıkları yardımlarla kalınmamış, eski tabirle mülkahat yani Ankara'ya bağlı kazalar kurdukları müdafaa hukuk cemiyetleri kanalıyla yardım yapmışlardır. Bunu da Ankara'daki mezkur cemiyetin hesap defterindeki bilgilerden öğreniyoruz. Böylece Ankara'daki her türlü milli faaliyetlere ve teşkilatlanma çalışmalarına katılmışlardır. Öyle ki Ankara, kaza ve köyleriyle beraber yek vücut olmuş, adeta bir yürek gibi vatanın kurtuluşu içine çarpmıştır. Beypazarı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden 26.12.1335'te 20 bin kuruş, Keskin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namına Müftü Efendi'den 20 bin kuruş, 31.12.335'te Nallıhan, Kalecik ve Haymana Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden 25.2.36'da 10'ar bin kuruş, Ayaş ve Bağlağ kazaları, Çubuk Nahiyesi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden de çeşitli tarih ve miktarlarda Ankara'ya yardımda bulunulmuştur. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, milli hareketin başarılı olması için her türlü faaliyetlerde bulunmakla beraber ağırlık, maddi durumun iyileştirilmesi ve çeşitli ihtiyaçların karşılanması yönünden olmuştur. Ankara'ya gelen heyeti temsiliyenin her türlü masrafı karşılanırken, meclisin açılması için yapılan harcamalar da cemiyet tarafından temin edilmiştir. Ankara'ya gelen asker, sivil ve Kuvayi Milliye birliklerinin masrafları da yine Ankaralılar tarafından karşılanmıştır. Hatta Çapanoğlu isyanını bastırmak üzere Ankara'ya gelmiş olan Çerkes Ethem'in birlikleri hakkında cemiyetin 64 numaralı kararında Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya gelen Ethem Bey müfrezesi efradına 15 ve 16 Haziran 1336 tarihinde Milli Bahçesi'nde verilen yemek esmanı bedeli olan 20 bin kuruşun heyeti merkeziye veznesinden sarfına karar verildi denilerek masrafların karşılandığı açıklanmıştır. 2 Mayıs 1336-1920 tarih ve 55 no'lu karardaki heyeti irşadiye riyasetini ifa etmekte olan şair Mehmet Akif Bey'e masarifi zaruriyesini tevsiye etmek üzere 200 liranın itasına karar verildi ibaresi hangi tür faaliyetlere yardım edildiği hakkındaki bilgimizi genişletmektedir. Ayrıca cemiyet Ankara'nın her çeşit meseleleriyle uğraşıyordu. Mustafa Kemal Paşa 16-17 Teşri Nisani 1335, 16-17 Kasım 1919 tarihinde Sivas'tan Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya şöyle bir telgraf çeker. Ankara Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, heyeti, merkeziyesi 2 aydan beri trenlerin seyir ve sefer etmemesinin memleket için pek büyük zararları mucip olduğundan dahiliye nezaretine müracaat edildiğinden bahisle delaletimizi rica eylemektedir. Bir an evvel çare-i hal bulunması hesabının istikmali maruzdur. Dipnot 81 GATEB TİHA Dosya 119 Klasör 31 Fihrist 231. Hülasa Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin faaliyetleri incelendiğinden vatanın kurtarılması ve milletin istiklali için pek çok ve çeşitli faaliyetler gösterdiği açıkça görülür. Son olarak Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın tabiriyle Ankara'nın sakin, vakur ve imanlı halkının zikredilen cemiyet vasıtasıyla Türk'ün millet ordusu ile her zaman sıkı bir mesai yaptığını açıklamak yerinde olacaktır. Dipnot 82 anlatan Ali Fuat Cebesoy Büyük Önder'i karşılarken Ulus 29.12.1937 B. Ankara'nın merkez olarak seçilmesi. Ankara'nın merkez olma fikri nasıl ortaya çıktı? Kanaatimizce bu soruya cevap aramak yerinde olacaktır. Ankara'nın başkent olması meselesine temas eden eserlerde veya yazılarda Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi ve oradaki durumu görerek artık İstanbul'un hükümet merkezi olamayacağı görüşünden hareketle Anadolu'nun iç taraflarında bir merkez aranması düşüncesine vardığını başlangıç olarak kabul ederler. Dipnot 83 İlhan Tekeli Ankara'nın başkentlik kararının ülkesel mekan organizasyonu ve toplumsal yapıya etkileri bakımından genel bir değerlendirilmesi Tarih içinde Ankara Semineri, Ankara 1984, ODTÜ Yayını, sayfa 322-324. Hatta Mustafa Kemal'i Kurtuluş Savaşı'nı yürütmek için bir merkez seçmeye, seçimini de Ankara'ya yöneltmeye götürmüştü diyerek merkez seçimini daha yakın tarihe kadar getirenler de vardır. Dipnot 84. Seçil Akgün, AGM, sayfa 226. Halbuki bu düşüncenin daha eski tarihlere dayandığı ve Ankara'nın tesadüfen seçilmediği ve bazı tarihi bilgilerin ışığı altında şuurlu bir düşünce ile önce milli mücadelenin sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin merkez yapıldığı kanaatına ulaşabiliriz. Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit döneminin sonlarından İttihat Terakki döneminin sonu olan Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihe kadar Alman nüfusunun ağır bastığı bilinen bir gerçektir. Öyle ki 1910'larda Osmanlı Türkiye'sinde orduda olduğu kadar sivil hayatta da yeni bir moda vardı. Alman hayranlığı. Dipnot 85. İlber Ortaylı. Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfusu. İstanbul 1983, sayfa 85-86. Bu dönemde bazı Alman subayları Osmanlı Devleti hizmetinde çalışmışlardı. Bunlardan biri de Von der Goltz Paşa idi. Hazırladığı raporlarda ülkenin kötüye giden durumunun düzelmesi için bazı teklifler getiren Goltz Paşa, hükümet merkezinin de İstanbul'dan Anadolu'da uygun bir şehre taşınmasının uygun olacağını belirtmişti. Adı geçen şehirlerden biri de Ankara'ydı. Dipnot 86. İslam Ansiklopedisi Cilt 1, sayfa 447. Ankara maddesi. Şapolyo, Mustafa Kemal Paşa ve 1. BMM tarihçesi, Ankara 1969, sayfa 6. Yalnız burada bir noktayı daha belirtmek gerekir. Geçen yüzyılın ilk yarısından 1836-1839 yılları arasında genç bir subay olarak Türk ordusundan askeri danışmanlık yapan H. von Moltke yine aynı konuda görüş beyan etmiş, stratejik sebeplerden dolayı Osmanlı İmparatorluğu başkentinin Ankara olmasını teklif olarak getirmişti. Dipnot 87. Geniş bilgi için bakınız H. von Moltke, Türkiye mektupları çeviren Hayrullah Örs, İstanbul 1969, sayfa 7-14. Dipnot 88, Hermann von Engelmann, Ankara. Görüldüğü gibi daha Goltz Paşa'dan belki 50 sene önce hem de Feldmarşallık rütbesine kadar çıkmış olan bir Alman subayı tarafından konunun ortaya atılması ve Ankara'nın başkent yapılmasının teklif edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Daha sonraları Osmanlı Devleti'nin yüzyılımızın ilk çeyreği içerisinde yaptığı savaşlar esnasında çeşitli sebep ve endişelerle hükümet merkezinin Anadolu'da başka bir şehre nakledilme fikirleri söz konusu edilmiştir. Şöyle ki, Balkan Harbi sırasında 1912 yılının sonuna doğru ayın konu gündeme gelmiş, hatta bir gazetede "Fakat ne yapalım, eğer bu nakil millet ve memleket selameti için lüzumlu ise, payitahtın vatanın merkezine, milletin kalbine kurulması, yerleşmesi lazımdır. Payitaht bir devletin başı demektir. Düşmana baş uzatılmaz, baş saklanır. Kollarla ayak onu müdafaa eyler." Dipnot 89. Profesör Hamit Sadi Selen, Ankara'nın başkent oluşu, TTK yıllık konferansları, 1. Atatürk konferansları, Ankara 1969, sayfa 96. Sözleriyle zor da olsa hükümet merkezinin taşınma fikrinin kabullenilmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşları'nın şiddetle devam ettiği günlerde aynı mesele tekrar söz konusu edilirken mesele bu defa devlet ve hükümet yetkilileri tarafından ele alınmıştır. İstanbul'daki Yunan Konsolosu 29 Şubat 1915 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği telgrafta İstanbul'un boşaltılması için karar alınmış ancak hareket günü henüz tespit edilmiş değil. Edindiğim bilgiye göre İttihat ve Terakki Komitesi bugünkü toplantısında sonuna kadar direnmeye karar verdi diyerek konunun boyutlarını bize açıkça gösterir. Dipnot 90. Editör C. Gennadius. The Vindication of Greek National Policy 1912-1917, London 1918, sayfa 18. İlgili, sorumlu ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yetkili kişilerindeki ortak görüş şu idi. Birinci Cihan Harbi yenilgiyle biterse silahlar bırakılmayacaktır. Anadolu'ya çekilip orada kademe kademe müdafaaya devam kararı verilmiş ve hatta İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'nde uzun müzakerelerden sonra bir plan dahi yapılmıştı. Dipnot 91. Şeref Çavuşoğlu, İttihat ve Terakki'nin Gizli Planı, Yakın Tarihimiz, Cilt 1, Sayı 8, İstanbul 1962, Sayfa 263. Burada temas etmek istediğimiz bir husus vardır. Birinci Dünya Savaşı devam ederken ve Osmanlı Devleti de her tarafta bu savaşın içindeyken, devletin en yetkili ve en önemli kişilerinin başında gelen Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın büyük emriyle Ankara'da İttihat ve Terakki Kulübü olarak bir binanın da yapılması ki 1916'lı yıllarda bu bina Ankara'nın büyük ve muhteşem binalarından biri olarak yapılmış, bilindiği gibi daha sonra da ilk TBMM meclisi olarak kullanılmıştı. H. Abidin, AGE sayfa 42. Yine Enver Paşa'nın emriyle o tarihlerde Ankara'nın bir planının yapılması ve şehirde bazı bayındırlık faaliyetlerine teşebbüs edilmesi, Şapolyo, Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç Alemi, sayfa 96-97, zihnimizde şöyle bir düşüncenin gerçekçilik ve doğruluk derecesi tartışılabilir ama ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Enver Paşa'dan Alman hayranlığı bilinen ve açık bir gerçek olduğuna göre yukarıda belirtilen meşhur Alman subaylarının konumuzla ilgili düşüncelerinde Ankara adının da geçmiş olması acaba Enver Paşa'da hükümet merkezinin Ankara olabileceği düşüncesinin doğmasına mı sebep oldu da bu tür çalışmaların yapılması lüzum görülmüştü. Ve nihayet savaştan Osmanlı Devleti'nin yenik çıkması ve Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra 1919'un Ocak ayında Paris Konferansı toplandığı zaman İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon hükümetine sunduğu bir raporda imparatorluk topraklarında bağımsız Arabistan ve Ermenistan'dan başka Anadolu Yarımadası içinde kalan bağımsız bir Türk devleti kurulmasını teklif etmiş ve bu devlet geçmişte olduğu gibi Anadolu Yarımadası'nın sınırları içinde kalmalı ve başkenti de ya Bursa ya da Ankara olmalı düşüncesini ileri sürmüştü. Dipnot 92. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Doğuşu, Türkçesi Necdet Sandre, 8. Baskı İstanbul 1981, sayfa 266. Bütün bu bilgiler çerçevesinde düşündüğümüz zaman zengin bir tarih kültürüne sahip olan Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele Hareketi'ni başlattığında bu tür bilgilerden haberinin olmadığını tahmin etmek pek gerçekçi olmaz. Zira daha mücadeleye başlamadan önce komuta ettiği askeri birliklerin işgal bölgesinden daha içerilere çekilmesini istemiş, daha o günlerden itibaren nüfus ve iradesinin taalluk ettiği yerlerde milleti intihabata davet ve sırası geldiği zaman silaha sarılmak suretiyle hakkını ve yurdunu bizzat kurtarması için askeri teşkilat vasıtasıyla emirler vermişti. Atatürk, ordularının hazır vaziyetine rücu esnasında milli harekete mihrak teşkil edecek olan Ankara ve civarında bu kıtaların naklolunmasını düşünmüştü. Dipnot 93. A. Fuat Cebesoy, Büyük Önder'i karşılarken Ulus, 29-12-1937, ayrıca Falih Rıfkı Atay da İstanbul'da Ali Fuat Paşa ile görüşen M. Kemal Paşa'nın ona bu doğrultudaki düşüncelerini anlattığını beyan eder. Atatürk'ün bana anlattıkları, İstanbul 1955, sayfa 97-98. Hatta anlatılan bir hatıradan hareket ederek daha eski tarihe gidilirse, zihinlerde şöyle bir düşüncenin doğması pek hayalperestlik olarak kabul edilmemelidir. Dipnot 94. Afet İnan, Gerilla hakkında iki hatıra, Belleten, C1, sayı 1, Ankara 1937, sayfa 10-12. Bu hatırada Harp Akademisi'nde 20 yaşlarında 1920 yılı genç bir subay iken kendini Mustafa Kemal devamlı meşgul eden düşüncenin bir gün askeri derste hoca tarafından ortaya atılması ve hükümet İstanbul'dadır. Meşhur sebeplerden dolayı Boğaziçi'nin Şark sahilinden İzmit ve onun şimalindeki Karadeniz'e çekilen takribi bir hat dahilinde bulunan mıntıkadaki Türkler payitahta isyan etmişler ve gerillaya başlamışlardı sözleriyle gerilla hareketinin olabileceği varsayılarak konunun genişçe anlatılması ve gerekli taktiğin hoca tarafından iyice açıklanmasından sonra rahatladığı ve bu dersten sadece bir kişinin ki kendisidir memnun ve tatmin olduğu anlatılır. Yazının devamında Samsun'a çıkışa temas edilen hatıra arasında bir bağ kurulması hususu adeta vurgulanır. Düşünülebilir ki Mustafa Kemal Paşa da daha genç bir subay iken bile hükümet merkezi olan İstanbul'a karşı Anadolu'da bir milli mukavemet hareketine teşebbüs edilmesi fikri doğmuş. Yine kendisine göre de 1919 yılı Mayıs'ında görevli olarak Samsun'a gitmesi, bu düşüncenin gerçekleşmesinin başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiği adeta belirtilmek istenmişti. Bu düşünce sisteminin devamlı olarak da diyebiliriz ki Mustafa Kemal Paşa da Samsun'a çıktığı zaman Ankara'nın giriştiği milli hareketin merkezi olacağı fikri kesin olmasa dahi açık bir şekilde belirtilmişti. 1. Heyeti Temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi. Heyeti Temsiliye ilk defa Erzurum Kongresi'nde 9 kişinin seçilmesiyle teşkil edilmiş, başkanlığına da Mustafa Kemal Paşa getirilmişti. Daha sonra Sivas'ta toplanan kongrede bazı sebeplerden dolayı Heyeti Temsiliye'ye 6 kişi daha seçilerek üye sayısı 16'ya çıkarılmıştı. Ankara temsilcisi Ömer Mümtaz Bey de seçilen 6 kişinin arasındaydı. Bu heyet kongre adına bütün işleri yürütecek duruma göre resmi işlerin yürütülmesinde başvurulacak yetkili merci olacaktı. Dipnot 96. K. Atatürk, Nutuk, Cilt 3, Sayfa 933, Vesika 41. B. Sıtkı Baykal, Heyeti Temsiliye Kararları Ankara 1974, Sayfa 810, Yunus Nadi, Mustafa Kemal Paşa Samsun'da İstanbul 1955, Sayfa 88-89. M. Goloğlu, Sivas Kongresi, Ankara 1969, Sayfa 105-108. Gerçekten de kongre sonunda 12 Eylül 1919 İstanbul'da hükümetle irtibat kesilmiş, İstanbul'la Anadolu Mustafa Kemal Paşa'nın kongre heyeti namına yaptığı bir tamim üzerine birbiriyle görüşemez konuşamaz olmuşlardı. Askeri ve mülki yetkililere gönderilen tamimde durum şöyle izah ediliyordu. Hükümet, milletin sevgili padişahına olan maruzat ve irtibatı kesmekte ve tahakkuk eden hareketi hainasinde devam ve temerrua eylediğinden millet ve meşru bir heyet risikara geçinceye kadar hükümeti merkeziye ile münasebatı idaresini ve İstanbul ile her türlü telgraf ve posta muhaberatı ve müraselatını tamamen kat'a karar vermiştir. Mahalli memurini mülkiye askeri kumandanlarla birlikte bu hususu temin edecek ve neticeyi Sivas'ta umumi kongre heyetine bildirecektir. Dipnot 97. Cevdet R. Yular Kırar, Reşit Paşa'nın Hatıraları, İstanbul 1939. Ayrıca Cebesoy AGE 169, Rauf Orbay'ın Hatıraları. Yakın Tarihimiz, Cilt 3, Sayı 30, S. 113-114. Bu durumdan sonra Anadolu'da Sivas'a bağlılıklarını bildiren bölgeler bütün işlerinin halledilmesi için Heyeti Temsiliye'ye başvuruyorlardı. Böylece Heyeti Temsiliye'nin bulunduğu yerde milli mücadelenin, milli hareketin merkezi durumuna gelmişti. Milli hareket başladıktan sonra belli bir süre merkez olması düşüncesiyle herhangi bir şehir üzerinde fazla durulmamış, bu konuda ciddi bir gelişme olmamıştır. Ancak bahsedilen olaydan kısa zaman sonra İstanbul'da hükümet değişikliği gerçekleşmiş ve yeni kurulan hükümetin Heyeti Temsiliye Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı görüşmelerden sonra anlaşmaya varılmış, ancak Mustafa Kemal Paşa meclisin İstanbul'da toplanmasına karşıydı. Kazım Karabekir Paşa'nın ifadesine göre Mustafa Kemal Paşa meclisin İstanbul'a gitmesi aleyhinde bu fikrini bazı arkadaşlara kabul ettirmiş. Benimle yalnız görüştü. Şu fikri sarih söylüyordu. Meclis katiyen İstanbul'da toplanmasın. İstanbul hükümetini millet nazarında gayrimeşru gösterip ilga etmek ve Eskişehir veya Ankara'da Meclis-i Milli'yi toplayıp milli bir hükümet yapmak, bu işleri başarmak için ordu vasıtasıyla bir inkılap hareketine başlamak. Dipnot 98. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz 2. Baskı İstanbul 1969, Sayfa 357. Meclisin İstanbul'da toplanması veya toplanmaması meselesi 16-28 Kasım 1919 günlerinde Kol Ordu kumandanlarının da katıldığı Heyeti Temsiliye toplantısında etraflıca tartışılmış ve sonunda Ali Fuat Paşa'nın düşüncesi ve görüşü uygun bulunarak Meclis-i Milli'nin İstanbul'da toplanmasına karar verilmişti. Dipnot 99. Geniş bilgi için bakınız Heyeti Temsiliye tutanakları hazırlayan Ulu İdemir, Ankara 1975, Sayfa 6-17. Ayrıca Anadolu'dan seçilen mebusların İstanbul'a gitmeden önce bir araya gelmeleri gerektiği ve buluşma yerinin neresi olacağı görüşülmüştü. Mazhar Müfit'in ifadesiyle Ali Fuat Paşa, Seyit Gazi ve Eskişehir'i öne sürmüş, buraların kabul edilmemesini düşünerek Ankara'yı tercih etmiş, Nihayet buluşma yerinin Ankara olması uygun görülmüştü. Bu kararın alınmasında Ankara ve Muhittin'deki milli teşkilatın çok kuvvetli olması ve o tarihlere kadar Garbi Anadolu'da milliyetperverlere emin bir melce vazifesi görmesi, bu şehrin Sivas'tan sonra temsil heyetine merkez olabileceği kanaatinin de önemli rolü olmuştu. Dipnot 100, Kansu, AGE, Cilt 2, sayfa 442-445. Söz konusu kararın Ankara'ya nasıl bildirildiğini o zamanın Ankara Vali Vekili olan Yahya Galip Bey Kargı şöyle açıklar. Bir gün odamda çalışırken postacı elime bir telgraf tutuşturdu. Telgraf Sivas'ta bulunan Ali Fuat Paşa'dan geliyordu. Aklımda kaldığına göre şu anlamda bir şeydi. Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan hareket etmek üzeredir. Ankara'da kendisi ve beraberindekiler için yer hazırlatınız ve gereken tertibatı alınız. Dipnot 101, Niyazi Ahmet Banoğlu, Yayımlanmamış Belgelerle Atatürk, 2. Baskı İstanbul 1981, sayfa 126. Yalnız bu hususun bir süre gizli kalması gerektiği, Mustafa Kemal'in Konya'daki 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Altay Bey'e gönderdiği mektupta açıkça belirtiliyordu. Heyeti temsiliye, Kariben Kayseri, Kırşehir üzerinden Ankara'ya, oradan da Eskişehir kurbunda Seyit Gazi'ye gidecektir. Bu intikali henüz mahrem tutmaktayız. Dipnot 102. Fahrettin Atay, 10 yıl savaş 1912-1922 ve sonrası İstanbul 1970, sayfa 199-200. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra heyeti temsiliyenin Ankara'ya hareket edeceği 16 Aralık 1919 tarih ve 538 no'lu şifre ile ilgililere şu cümlelerle duyuruldu. Umumi miftah şifre cetveli iledir. Heyeti temsiliye 18-12-35 1919'da Sivas'tan hareketle 19-12-35'te Kayseri'ye, oradan da 24-12-35'te Ankara'ya muvasalat edecektir. Heyeti merkezi azasına malumat buyurulması istirham olunur. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Dipnot 103. GATSEB TİHA dosya 44 klasör 310 Fihrist 48. Bir de Ankara'daki gelişmelere göz atılırsa görülecek manzara şudur. Haber duyulduktan sonra Ankara'da muazzam bir karşılama töreni tertip etmek için büyük bir canlılık göze çarpıyordu. Dipnot 104.